Ayrım 2, sayfa 10. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Yahya Kemal Beyatlı. Hayal. Yarım saatten beri ter içinde oturuyorum deri taklidi plastik koltukta. İnatla, sebatla oturuyorum. Odacı üçüncü çayımı bırakıyor önümdeki alçak sehpaya. Sehpada benden bir önceki konuğun izmaritleriyle dolu bir kül tablası ve benim çay bardağımdan başka bir şey yok. Ama yanımdaki yazı masasının üzeri, üst üste yığılmış tozlu kitaplar, dergiler, dosyalarla dolu. Bu kargaşanın en üstünde, içinde babamın daktilosunda yazıp yer yer tipeksle düzelttiğim 7-8 adet öykümün bulunduğu soluk pembe dosya duruyor. Masanın arkasında ise sinirli hareketlerle sigara içen Mustafa Kemal var. Mustafa Kemal Atatürk değil, Mustafa Kemal Ağaoğlu. Yani açılımı Yazarlar Kooperatifi gibi bir şey olan Yasko'nun müdürü ve idarecisi veya başkanı. Bu sıfatlardan hangisini taşıdığından emin değilim. Emin olduğum, daha 15 yaşındayken o 19 yaşındaydı ve bana aşıktı. Aradan çeyrek asır geçmiş, geçen zaman içinde sevgili olamamışız ama sıkı dost olmuşuz ve işte beni karşısında şımarık bir inatla oturtan da bu dostluğa olan güvenim. Vallahi de billahi de bu hafta okuyacağım diyor Mustafa Kemal. Şimdi. Pekala, söz, bu akşam okuyacağım. Hem de yemeğe gitmeden ayık kafayla. Şimdi. Az sonra randevum var dedim ya. Şimdi lütfen rastgele bir öykü seç, oku. Misafirin gelince bırakırsın. 10 sayfalık öyküyü okuman kaç dakikanı alır ki? En fazla 10 dakika sürer. Biri gözlerini dikmiş bana bakarken kendimi öyküye veremem. Ayağa kalkıp pencerenin önüne yürüyorum. Bak arkamı döndüm sana. Öykü bitene kadar camdan dışarı bakacağım. Allah'ım sen bana sabır ver diyor Mustafa Kemal. İyi ki evlenmemişim seninle. Deli ederdin beni herhalde. İçimden ne evlenmesi be, sen beni öpemedin bile diyorum. İlk gençliğimde ona yüz vermediğim için şu anda hayli pişman. Mustafa Kemal bana aşık olduğunda ben ortaokuldaydım. Babası Samet Ağaoğlu ve annesi Neriman Hanım yakın dostlarımızdı. Ama esas dostluk babamla halası Süreyya Ağaoğlu'nun Berlin'deki öğrencilik günlerinden kalmaydı. Tahsillerini tamamlayıp yurda döndükten ve Ankara'da biri avukat, diğeri mühendis olarak çalışmaya başladıktan sonra kardeşiyle karısını Süreyya tanıştırmış babama. Babam henüz bekarken. Ankara 30'lu yıllarda herkesin birbirini tanıdığı, insanların Kızılay Meydanı'ndan Kavaklıdere'ye yürüyene kadar her geçeni selamlamaktan helak olduğu, avuç içi kadar bir yerdi zaten. Ankaralılar birbirlerine akrabalar kadar yakındı. Ortaokulu İstanbul'da okurken bir bayram tatilinde Ankara'ya gittiğimde Mustafa Kemal'in annesi anneme telefon etmiş. Oğlunun bir akşam beni bir konsere götürmesi için izin istemişti. Babası bakandı o yıllarda. Demokrat Parti'nin ileri gelenlerinden biriydi. Annem babama danışmadan evet dediği için çok azar işitmişti babamdan. Annem, oğlanın ana babası 40 yıllık dostlarımız, üstelik Samet şimdi bakan, hayır demek ayıp olur dedikçe babam, değil o bacaksız, gazinin kendisi gelse izin vermem diye bağırıyordu. Madem o kadar karşısın, aç telefonu, kızımı yollamıyorum Samet, oğlun konser sırasında kızıma saldırır diye korkuyorum de, demişti annem. Ben böyle bir şey söylemedim. O halde itirazın kızın konsere gitmesine değil, Demokrat Parti'ye. Babam kapıyı çarpıp odasına geçmiş, 2 gün boyunca surat asmış, gerekmedikçe kimseyle konuşmamıştı. Ben babaların kızlarını gözlerinden bile sakınırken birazcık da kıskandıklarını henüz bilmiyordum. 2 gün sonra Mustafa Kemal, babasının makam arabasıyla beni almaya geldiğinde, tam kapıdan çıkarken, konser bittikten 20 dakika sonra evde olacaksın demişti babam. Konserin kaçta biteceğini bilmiyorum ki. Ben biliyorum. O yüzden şimdi adını unuttuğum Fransız şantöz, konserin sonunda bis üstüne bis yaparken ve Mustafa Kemal yerinden kıpırdamazken, ben cehennem azabı çekmiş, sonunda dayanamayıp hemen eve dönmek istediğimi söylemiştim. Çok mu sıkıldın diye sormuştu. Babam konser biter bitmez eve dönmemi tembihledi. Kızına nefes aldırmayan baskıcı baba ha? Hem de nasıl? Kurtarayım seni bu hayattan. Sen önce kendini kurtar. Hangi hayattan? Aklıma bir şey gelmediği için babanın partisinin baskısından demiştim. Genç insanların tüm otoritelere muhalif olduğu yaşlardaydım. Hoş ben hayatım boyunca hangi parti olursa olsun iktidara hep muhalif oldum, o başka. Babamın partisi beni hiç ilgilendirmez. Makam arabasına kurulmayı biliyorsun ama. Atışmış, barışmış, birbirimizin damarına basmış, yeniden barışmış, birlikte gülmüş, sonuçta kafa dengi olduğumuza karar verip dost olmuştuk. O gece ona taktığım adıyla Mus Kemal, aynı yılın sonunda Londra'ya üniversiteyi okumaya gitti. Mektuplaştık. Anneannemin mektuplarımı açıp okuyacağını bildiğimden mektuplarına "Azizim Leyla" diye başlardı. Anneannem bir gün bana "Leyla her kimse" mektuplarının niye bana geldiğini sordu. Ben de Leyla'nın evindeki saygısız büyükler açıp okudukları için kızın mektuplarının bana geldiğini söyledim. "Saygısız sensin," dedi anneannem. O günden sonra Mustafa Kemal mektupları okuluma yolladı ama herhalde el alışkanlığıyla yine Leyla diye başlayarak. Oysa yazdıklarında anneannemi ve okul idaresini irkiltecek hiçbir şey yoktu. Gurbette bir öğrencinin vatan ve aile özlemini çok güzel ifadelerle yansıtan biraz da sıkıcı mektuplardı sadece. Yine de biz onca ukalalığımıza rağmen kız erkek arkadaşlığı dendi miydi, muhafazakar toplumların ruhuna sinmiş ön yargıların etkisi altındaydık demek ki. Mustafa Kemal'le bir sonraki karşılaşmamızda ben evlenmiştim. Ben boşandığımda o evlenmişti. O boşandığında ben ikinci kocamla evliydim. Bu kısır döngü hayatımız boyunca böyle süre geldi ve sonunda her ikimiz de kaderin bizi sevgili değil, arkadaş olarak tasarladığına ikna olduk. İşte şimdi ben böyle bir geçmişimiz olan çocukluk ve gençlik arkadaşımın karşısında oturmuş, öykülerimi bastırabilmek için kim bilir kaçıncı ama son şansımı deniyordum. Son şansımı çünkü bu bakımsız, yoksul görünüşlü yazıhaneye düşene kadar sürüyle yayıncı kapısından dönmüştüm. Bezgin ve bıkkındım. Aklıma başka yayıncıların karşısında oturmuş olduğum nice günler geliyordu. Nice ofisler, nice bıyıklı, bıyıksız, karşısındakine tepeden bakan ve hep sigara içen erkekler. Parantez içinde, nedense bu meslekler erkeklerin tek elindeydi. Nice gönül kırıklıkları, nice boş çıkan beklentiler. Şansım bu kez de dönmezse pes edecektim. Mustafa Kemal de çare olamadıysa derdime, bir başka yayıncının kapısını çalmayacaktım bir daha. Elimden tutup beni Varlık Yayınları'nın sahibi Yaşar Nabi Bey'e götürerek bana hayatımın ilk yayıncı ziyareti tecrübesini yaşatan Filiz Ofluoğlu'ydu. Filiz ve Mücap Ofluoğlu'nu bana tanıştıransa Oya Başak. Önce Oya Başak'ı anlatmalıyım ki bu satırlardan yansıyacak anılarla 1968-2013 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı okuyanlara ve efsanevi hocalarına yürekten bir selam olsun. Oya, 50 yıla yaklaşan hocalığını Boğaziçi Üniversitesi'nin en renkli ve unutulmaz İngiliz Edebiyatı profesörü, artı Edebiyat Bölümü Başkanı olarak tamamlamakla yetinmemiş, emeklilik sonrasında bile Shakespeare okutmaya devam etmişti. Gözünüzün önüne ciddi, sert bakışlı, griler içinde bir hoca getirmeyin sakın. Yeşilin her tonunu giysilerine yansıtan, gözleri hep yeşil kalemle çerçevelenmiş, çıngıraklı kahkahası 3 günlük yoldan duyulan, dünyanın en şeker, en eğlenceli ve konusuna en hakim hocasıdır sevgili arkadaşım Oya. Benim arkadaşlıklarıma ise mutlaka 2. ve 3. derece antika eser ruhu hakimdir. Zira arkadaşlıklarımın 1/4'ü birkaç kuşak öncesine gidebilen aile dostluklarının uzantılarıdır. Bu durum Oya için de farklı değildi. Annesi Piraye ile büyük teyzem Sabahat, Amerikan Koleji'ndeki öğrencilik yıllarında tanışmışlardı. Ama annemin kuzeni Fazilet, Oya'nın babasının kuzeni Muhlis Ete ile evlenince hem hısımlığa terfi etmiş hem de 2 müşterek kuzen sahibi olmuştuk. Bunca yakınlığa rağmen Oya ile gerçek dostluğumuz benim Ankara'da bir resim galerisinde çalıştığım günlere rastladı. Ben ilk evliliğimi 1964 yılında sona erdirince, çocuklarımı alıp Ankara'ya baba evine dönmüş, Doğuş Galerisi'nde çalışmaya başlamıştım. Her gün sabah saat 10'dan 2'ye kadar galeriyi Fahir Aksoy, 2'den 6'ya kadar da ben bekliyordum. Rahmetli Dündar Elbruz'un hurdacı dükkanlarından topladığı hırdavatlarla oluşturduğu heykel sergisine, bir öğleden sonra birkaç günlüğüne Ankara'da bulunan Oya ziyarete geldi. Parçalanmış otomobil hurdaları, zincir, musluk, çivi, hortum, lastik gibi malzemelerle yapılmış heykellere uzun uzun baktı ve sordu. "Ayşe, nedir bunlar?" "Şu bir genç kız," dedim. "Heykelin başı olması gereken tekerleğin iki yanından sarkan zincirleri, yani örgüleri göstererek. Şu da bir köpek ama köpekliği hangi yönden baktığına bağlı. Bu ise belki bir hayat ağacı. Bak, şu da acıyı ifade ediyor olmalı çünkü çok çirkin. O halde şu da mutluluk mu?" Gösterdiği yöne baktım. Araba parçalarının, muslukların, hortumların arasında durmuş, büyük bir ciddiyetle hurdalara kimlik kazandırmaya çalışıyorduk. Birden bir yerden işaret almış gibi aynı anda gülmeye başladık. Güldük, güldük, güldükçe daha çok gülüyor, kahkahalarımızı durduramıyorduk. Karnımıza ağrılar girdi, gözlerimizden yaşlar aktı, galeriyi gezen insanlar dönüp bize baktılar, susamadığımızı görünce gülmek, esnemek gibi bulaşıcı olmalı. Onlar da bir süre bizimle birlikte güldü. Birlikte gülebilmek, bence bir sır paylaşmaktan bile daha önemlidir sıkı bir dostluk için. Nitekim o gün bugündür dostluğumuz, her bir araya geldiğimizde kahkahalarla sürerek bugüne dek devam ediyor. 70'li yılların başında, bir yaz çoluk çocuk birlikte gittiğimiz bir tatil köyünde, Oya'nın yakın arkadaşları Filiz ve Mücap Ofluoğlu'na rastladık. Günlerimiz, gecelerimiz bir arada geçmeye başladı. Filiz'in gözünden benim bir deftere sürekli bir şeyler yazdığım kaçmamış. "Sen ne yazıyorsun o deftere, günlük mü tutuyorsun?" diye sordu. "Öykü denemeleri," dedim. "Bakabilir miyim?" Biraz utanarak uzattım defteri. Filiz deftere göz attıktan sonra uzakta sakin ve gölge bir yere gitti, okumaya başladı. Bir saat sonra yanımıza geldiğinde, "Ayşe, öyküleri çok beğendim, bunları kimseye gösterdin mi?" diye sordu. "Yok, ben kimseyi tanımam ki." "Sen bunları daktiloya çek muntazam bir şekilde. Benim tanıdığım bir yayıncı var, İstanbul'a dönünce ona gösterelim." "Sahi mi?" dedim sesim titreyerek. Minik bir umut kuşu kondu omzuma. İstanbul'a döner dönmez babamın bana devrettiği emektar daktilosunda öyküleri tertemiz kağıtlara defalarca yazdım. En ufak bir hatada kağıda atıp sil baştan yazıyordum. Böyle sayfalarca kağıt harcayarak nihayet bütün defteri bitirdim. Yaklaşık 50 sayfa tutan öyküleri dosyaladım ve Filiz'i aradım. Bir sonbahar günü Filiz'i Taksim gezisi üzerinde evinden aldım. Meydana götürüp Eminönü dolmuşuna bindik. Daha önce hiç merak etmemiştim nedense. Yolda gittiğimiz yayın evinin adı ne diye soracak oldum. "Varlık." "Ne? Varlık mı? Şu bildiğimiz Varlık mı yani? Hani dergisi de olan." "Evet." "Bayılacağımı sandım. 13 yaşından beri okuru, hayranı, meftunu olduğum Varlık. Beni önce Behçet Necatigil'le, sonra da Atilla İlhan'la, ayrıca Nezihe Meriç'le, Yusuf Atılgan'la tanıştıran, Türk edebiyatını sevmeme, okumama vesile olan, raflarımda yüzlerce kitabını biriktirdiğim Varlık. Yayın evlerinin şahı, kralı. Filiz, atıyorsun. Sahibi Yaşar Nabi Bey, benim eski dostumdur. Randevu aldım, onunla görüşeceğiz." Boğazım kurudu, bir şeyler söyleyecek oldum, heyecandan sesim çıkmadı. Dolmuştan inince Cağaloğlu yokuşunu tırmanmaya başladık. Dizlerim titriyordu. Aklımdan onlarca Yaşar Nabi sureti geçiriyordum. Şişman mıdır? Sakallı olma ihtimali var mı? Edebiyat solcuların tek elinde olduğu için kesinlikle pipolu, sakallı, romantik görünüşlü bir tiptir. Belki de içki göbekli, pos bıyıklı, tonton bir amca görüntüsündedir. Genç midir, yaşlı mıdır? Yok, Filiz'in eski bir dostu olduğuna göre herhalde çok yaşlı değildir. Binadan içeri girdik. Birkaç merdiven çıktık. Karşımda ne sakallı ne bıyıklı, tam tersine sinek kaydı tıraşlı, uzun boylu, muntazam hatlı, sert yüzünde boncuk mavisi gözleri olan bir adam vardı. Bana bir filmde oynayan başrolü çağrıştırıyordu. Hayal meyal hatırlıyordum filmi. Oturduk. Filiz, Yaşar Nabi Bey'e öykülerimi okuyup beğendiğini, yayın evinin değerlendirmesine sunmak istediğini söyledi. Yaşar Nabi Bey'e baktım. O konuştukça karşımdaki sert simalı insanın yerini, ne yazdığımı anlamaya çalışan, makul bir insan aldı. Elini uzattı dosyayı almak için. Dosya elim titrediğinden dolayı dalgalandı aramızda. Yaşar Nabi Bey, gözlüklerini burnunun üzerine indirip öykülere göz atarken, Filiz ve ben çaylarımızı içtik. Sonra Yaşar Nabi Bey gözlüklerini çıkardı, boncuk mavisi gözlerini bana dikti. "İlginç şeyler yazmışsınız ama daha yazar olmanıza vakit var," dedi. O dakika hatırladım filmi de, Yaşar Nabi Bey'i andıran karakteri de. İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan filmde bir Nazi subayıydı. O odadan nasıl çıktık, Filiz Ofluoğlu ile aramızda neler konuştuk, Taksim'e kadar nasıl geldik, ben Yeniköy'deki evime neye binerek döndüm, hiç ama hiç anımsamıyorum. Yaşar Nabi Bey'in cevabından sonra zihnim bir kara perde. Kulaklarımda anneannemin çocukluğumda Faruk Nafız'dan okuyup durduğu satırlar. Bir gün camı açtım ki ufuk bir kara perde. Sahrayı beyazlar bürümüş, yollar uyuşmuş. Baktım o gurbet kuşunun uçtuğu yerde, cansız bir avuç tüy yatıyor, meğer o kuşmuş. O kuş, işte ben, umudun önce köpürüp sonra da süt gibi kesilmesi, cansız kalmakmış meğer. Bir avuç tüye dönüşmekmiş, yaşam sevincim uçmuş, adım atacak halim kalmamış. Birkaç gün sonra Filiz'le Varlık yayınlarına gidecektiniz, ne oldu diye sormuştu Oya. Yaşar Nabi Bey yazdıklarımı beğenmedi. Bir sürü başka yayın evi var, onları da dene. Denedim, hem de nasıl denedim. Yayın evlerinin kiminden dosyamı bırakamadan geri dönmüşlüğüm vardı. Kiminden dosyayı bıraktığım halde asla yanıt almamışlığım. Telefonla randevu alır giderdim. Otururdum birilerinin karşısına, sorarlardı. Ne işle meşgulsünüz kızım? Çalışmıyorum, ev hanımıyım. Parantez içinde çünkü pasaportumda ev kadını yazardı. Hatta işgüzar bir memurun Fransızca ile femme de ménage yazardı ki hizmetçi anlamına gelirdi. Evlisiniz yani. Evli olmak çok ayıp bir şeymiş gibi utana sıkıla yanıtlardım. Evet. Parantez içinde muhatabımın yüzünde beliren olumsuz ifadeyi görür görmez eklerdim. Başlarda çalışıyordum ama çocuklar işte. Kaç çocuk? 4. Konuşma aşağı yukarı bu noktada biterdi. Ayşe Hanım kızım, madem bir kocan, 4 de çocuğun var, evli barklı birisin yani. Niye zorluyorsun bir de yazar olmak için? Bırak onu da başkaları olsun. Evli ve 4 çocuklulara yazar olmanın yasak olduğu bir dönemden geçiyorduk. Bunu anlamıştım ama bazen bu ziyaretler başka türlü de gelişebiliyordu. Yayıncı sorardı. Neden başka bir şey değil de yazar olmak istiyorsunuz? Yazmayı seviyorum. Hep yazıyorum. Yazdıklarım birikiyor. Onları paylaşmak istiyorum. Tiyatroyu denediniz mi ya da beyaz perdeyi? Hiç düşünmedim. Yani ünlü olmak istiyorsanız hem fiziğiniz müsait hem de o alanda çok daha ünlü olunuyor da. Ünlü olmak değil, sadece yazar olmak istiyorum. Sahi hiç mi teklif almadınız tiyatrodan, beyaz perdeden? İsterseniz yardımcı olabilirim. Zahmet etmeyin, öyle bir hevesim yok. Bazı teklifler aldım zamanında ama kabul etmedim. Ya kimlerden? Haldun Dorman'dan mesela. Bir de Sevmek Zamanı adlı filmde oynamam için yapımcısı olan arkadaşım Ali çok ısrar etmişti. Allah Allah, niçin kabul etmediniz? Bakın, dosyamı görmek istemiyorsanız ben vaktinizi almayayım. Rica ederim, öyle bir şey demedim ben. Bırakın dosyanızı bir göz atayım. Bu akşam 7 gibi Papyrus'ta buluşur, birer kadeh bir şey içer, dosya üstünde konuşuruz. Ben o saatte evimde çocuklarım ve kocamla sofrada oluyorum da mümkün değil bu yüzden. Buyurun alın dosyanızı o halde. burada kalmasın. 19. sayfada bir karikatür çizilmiş. Bu karikatürde sandalye üzerinde oturan bir bayan ve masa ve üzerinde bayana doğru meyletmiş bir şekilde oturan bir erkek tiplemesi var. Ve bu tiplemenin sözcük balonunda "Boş verin kitap yazmayı, ben sizi artiz yapayım" diye bir sözcük baloncuğu var. Ben konuşma nasıl sonlanırsa sonlansın, yayıncıdan çıkıp kös kös evime dönerken her seferinde isyan ederdim. Bir insan hem anne hem de yazar olamaz mı diye. Henüz 20 yaşına basmadan kendi ellerimle alnıma çaktığım ev kadını yaftası önümü kesiyorsa 70'li yıllarda kabahatin büyüğü bendeydi. Söylemişti oysa babam, acelen ne, önce bir meslek edin demişti. Önünde koca bir hayat var. Yazma arzusuyla tutuşan çok çocuklu bir anne olarak yaşaya dururken, 1977 yılında güneşteki lekelerin neden olduğunu varsaydığım şiddetli bir rüzgar esti hayatımda. Yaşantım bir sonbahar günü bir anda değişiverdi. Nazar mı değdi, cin mi çarptı bilemem. Varlarım bir anda yok oldu. Kocam başka kadına, çocuklarım başka ülkelere savruldu. Çiçeklerini ellerimle diktiğim, bahçesinde oğullarımı büyüttüğüm, her metrekaresinde binbir anımın gizlendiği güzel evim yabancılara satıldı. Düzenim alt üst olunca ev kadını sıfatımın evi gitti, sadece kadını kaldı. Hayli geçkin, hayli üzgün, ağlamaklı bir kadın. Benim için yazmış gibi Ümit Yaşar, benim için bestelemiş gibi Timur Selçuk. Şiir dilimden düşmüyordu ama üzerime bol gelen elbise gibi ne ağzıma yakışıyordu ne tavrıma. Birkaç aylık bocalama devresinden sonra yavaşça doğruldum, ayağa kalktım ve düşündüm. Ben kendimi yaşlı ve tükenmiş zannediyordum ama hala gençtim. 37 yaşına yeni basmıştım. Hayat devam ediyordu. Arkama değil önüme bakmalıydım. Ne ayrıldığım kocamdan ne de babamdan, hiçbirinden maddi yardım kabul etmemeliydim ki kimsenin hayatıma karışma hakkı doğmasın. Hemen bir iş bulmalıydım. Kuyruğumu dik, çocuklarımı bir arada tutmalıydım. Çocuklarımı birbirine bağlayan aile bağımız asla gevşememeliydi. Elbette bir gün benim de bir sevgilim olabilirdi ama bundan böyle bir daha asla evlenmemeliydim. Asla. Ben verdiğim sözleri tutarım. Kendime verdiğim sözlerin de hepsini tuttum. Tesadüflerin yardımıyla kısa bir süre sonra kendime bir iş buldum. Televizyon dünyasında kamera arkasında çalışmaya başladım. Kuyruğumu hep dik, çocuklarımı bir arada tuttum. Hatta çocuklarım birbirlerine büsbütün kenetlendiler. Üvey kelimesini bilmeden büyüdüler. Hayalleri uzun yıllar ileride çok para kazanıp içinde büyüdükleri yeni köydeki evlerini yeniden satın almak ve o evde hep bir arada yaşamak oldu. Elbette gün gelip kendileri de evlenip çoluk çocuğa karışana ve hep birlikte aynı evde yaşamanın mümkün olmayacağını anlayana kadar. Bir yıl sonra bir de sevgilim vardı artık. Mustafa Kemal'in sorusuyla geçmişten kopup odaya geri döndüm. "Sen bir daha evlenmedin değil mi? Evlensen duyardım," diyordu. "Hayır, bir daha evlenmeyeceğim." "Neden?" "Neden mi? İnsana aynı hatayı ilk yaptığında beceriksiz, ikincisinde aptal derler. Hatanın üçüncü tekrarı eşekliğe girer de ondan." "Sevgilin var mı?" "Var." "Ne iş yapar?" "Avukat." "Birlikte mi oturuyorsunuz?" "Hayır, evlerimiz yakın ama herkesin ayrı düzeni var." "Neymiş senin düzenin?" "Şeytan beşgeni." "O dediğin şeytan üçgenidir." "Bu adam değişmiyor, hep aynı ukala." "Benimki beşgen." "Nasıl oluyor bu?" "Şöyle, anneannem bildiğin gibi ben doğdum doğalı hep aynı yerde. Narmanlı apartmanında oturuyor. Annemle babamın evi Top Ağacı'nda. Sevgiliminki Mim Kemal Öke Caddesi'nde. Koko'nun evi ise Abdi İpekçi'de." "Koko da kim?" "Kayınvalidem." "Kayınvalide?" Bir kaşı havada soru işareti şeklini aldı. Eski kayınvalidem oğluyla boşandım ama annesiyle hala çok yakınım. Akşam yemeği yiyecek zamanı bulabildiğim günler, kendi evimden yürüyüş mesafesi sadece 3 dakika olan şeytan beşgenimdeki bu evlerden herhangi birine gidiyorum. Ona öyle dedim ama çoğu kez evden işe sabahın ilk ışıkları ile çıkıp, işten eve sabaha karşı ceset gibi dönüp hemen yatardım. Ev işi yapacak zamanım olmadığından kirlilerimi anneme torba içinde bırakıp yıkanmış ütülenmiş geri alırdım. Anneannem de kapıcısıyla dairemin kapısına zeytinyağlı börek ve köfte paketleri bıraktırırdı çünkü bilirdi ki çocukların da gidişiyle ev kadınlığından eser kalmamıştır bende. Oğlanların tatile geldikleri zamanlar hariç evde yemek pişirmiyordum. Artık tam anlamıyla çalışan kadın olmuştum. Her ne kadar pasaportumun işhanesinde hala ev kadını yazsa da, boynuma 20 yaşındayken geçirdiğim yaftadan kurtulmuştum. Buna gocunduğumu söyleyemem. Kamera arkasında yorucu olduğu kadar da keyifli bir iş yapıyor, iyi de para kazanıyordum. Kazandığım parayla çocuklarımı yazın tatile götürüyor, kışın onları okul tatillerinde ziyarete gidiyor, ihtiyaçlarını alıyor, babalarının ödeyemediği okul taksitlerini, dişçi ücretlerini ödüyordum. "Çocuklar senle mi kalıyor?" diye sordu Mustafa Kemal. "Sen dırdır konuşup yaralarımı kaşıyacağına önündeki dosyayı okusana be adam." "Hayır, yurt dışındalar," dedim sesimin titrememesi için özen göstererek. "Bu yaşta." "Ah Mustafa Kemal, ben sana neresinden başlayayım anlatmaya mücadelemi. Büyük oğlanlar bütün karşı çıkmama rağmen boşadığım babaları tarafından ilkokul 3'e geçtiklerinde İsviçre'de bir yatılı okula zaten götürüldü. Mani olamadım. Gücün para olduğu ve her zaman güçlünün borusunun öttüğü ülkemde bir anne olarak dahi. Bu hain adamı durdurmayı başaramadım. Mete ile Ali'yi ancak yılbaşı, Paskalya ve yaz tatillerinde görebiliyorum. Ama yetmiyor desem ne fark edecek ki? "Büyükler İsviçre'de. Onlar artık koca adam oldular," dedim. "Küçükler? Sorgu hakim misin be? Sana ne? Ben sana soruyor muyum? Kızın niye seninle değil diye. Sevgilinin çocuğu senin yanında büyüyormuş. Nedenini soruyor muyum? Şimdi ben sana küçüklerin de kaderi değişik değilmiş meğer. Kerim ile Selim'in 5'i bitirdikleri yıl İngiltere'de yatılı okula yollanmaları arzumla değil ama rızamla oldu desem ne anlarsın sen buradan? Onlar da Oxford'da bir okulda." "Öyle mi?" "Öyle. Çünkü 70'lerin ortalarında sağcı solcu çatışmalarının günlük hayatın bir parçası haline geldiği, her gün bu çatışmalarda en az 10-15 kişinin öldüğü, sokaklarda yürüyen masum insanların serseri kurşunlara hedef olduğu, otobüslerin tarandığı bir döneme girmiştik. Terör ve siyasi bölünme üniversitelerle sınırlı kalmamış, orta öğretime kadar inmişti. Çocuklar okudukları okullara, okulların bulunduğu mahallelere göre ülkücü ya da devrimci olmaya zorlanıyor. Tarafsız kalanlar sürekli aşağılanıyordu. İşte o günlerin birinde babaları, küçüklerin de ilkokul sonrası yurt dışına yollanmalarını önerdiğinde şiddetle karşı çıktım. Büyük oğlanların gidişiyle ne kadar perişan olduğumu bildiğinden ısrar etmedi. İkinci kocam kötü bir koca olabilirdi ama kötü bir insan değildi, birincinin aksine. Her gün silahların patladığı, cehenneme dönmüş ülkemizde daha güzel günler umut ederek yaşamaya devam ettik. Ama Selim'in zemin kattaki sınıfı bir sokak çatışması sırasında ateş altında kalıp, sınıftan 5 adet mermi kovanı toplandığında umudum korkuma yenildi. Pes ettim. Sınıf öğretmeninin sıraların altına sakladığı çocuklara kurşunlar isabet etmemişti tesadüfen. Ya etseydi? O akşam sabaha kadar düşündüm. Sabah babalarına telefon edip iki küçük oğlumun da yurt dışında okumalarına izin verdiğimi söyledim. Mete ve Ali yurt dışındaki okullarına bana rağmen neredeyse zorla götürüldükleri için okullarını ilk kez ancak onları ziyaret ettiğimde görmüştüm. İlk yıl 5'i bitirecek olan Kerim'in bir yıl sonra da Selim'in okuyacağı okulu, babalarıyla birlikte her ikimizin de üniversitede okuduğu İngiltere'de, Pek çok okul gezip gördükten sonra seçtik ve çocukları okullarına ellerimizle götürüp teslim ettik. 1980 darbesi, Kerim'in İngiltere'ye yollanmasından sonra oldu. Darbe Eylül'den önce olaydı, yanımda kalırdı çocuğum. Kimse yurt dışına çıkamazdı zaten. Öyle, ortam karışıktı diye herhalde, dedi Mustafa Kemal ve devam etti. Zaten ortamın karışık olmadığı bir dönem yok ki bu ülkede. Karışık mı? Sadece karışık mıydı ortam? Karışık lafı iltifat gibi kalırdı. Deprem şiddetinde bir darbeydi. Sadece benim hayatımı değil, binlerce hayatı, hatta tüm ülkeyi sarstı. İnsanlar darbe sonrasında dayanılmaz acılar çektiler, işkenceler gördüler. Sonu gelmeyen hükümler giydiler ya da yok oldular. Silindiler yeryüzünden. Solcuların, Kürtlerin, gençlerin çektikleri yanında benim sorunlarım devede kulak kaldı. Onca acının ortasında kişisel dertlerimi, sıkıntılarımı dile getirmeye utandığım yıllardı. Şikayet etmez, sızlanmazdım ama hayatım hiç kolay değildi. Hele de sıkı yönetim uygulamaları sırasında. Gün geldi, bulunduğumuz setlerde sabahlamak zorunda kaldık. Perişan olduk, yorgunluktan öldük, yıprandık. Dört bir yanımız işkencede ölenlerle, parantez içinde merdivenden düşme denirdi buna, sarılıyken söylediğim gibi dillendiremedik şikayetlerimizi. Mustafa Kemal böldü yine düşüncelerimi. Yücel söylemişti, sen reklam filmi çekiyormuşsun, eğlenceli iştir. Sen öyle zannet, insanın canını okur reklam filmi. Sokağa çıkma yasağının olmadığı normal dönemlerde bile çok yorucu bir işti reklam çekimleri. Çok hızlı çalışmayı gerektirir, hata kabul etmezdi. Çünkü çekilecek reklam filmi için televizyonun reklam kuşağında yer çoktan ayrılmış olurdu ve düşünebiliyor musunuz? Sadece tek bir kanal vardı, o da TRT'ydi. Yani devletin kanalı. Reklamlar bu tek ve biricik kanalda yer alabilmek için ölümüne yarışırlardı. Film ekibinin eline verilen senaryonun bir hafta içinde film haline dönüştürülmesi gerekirdi ki ayrılmış ve parası ödenmiş olan reklam kuşağına yetişebilsin. Sabahın erken saatinde bir minibüsle Beyoğlu'nun arka sokaklarındaki kafelere figüran seçmeye giderdik. Figüranlar biz gittiğimizde çoktan gelmiş, seçilmek üzere bekliyor olurlardı. Bunlar vasıfsız oyunculardı. Ellerinden başka bir iş gelmediği için çekilen her tür filmin arka planını dolduracak olanlardı. Çoğu alkol veya kumar yüzünden işini gücünü kaybetmiş erkekler, genç yaşında genel eve düşmüş, özgürlüğüne yaşlandığı için kavuşmuş, yaşından büyük duran yıpranmış kadınlardı. Elbette böyle olmayanları da vardı aralarında. Ama şurası kesin ki bu kahvehanelerde seçilmeyi bekleyenler dünyanın en filozof, en çilekeş insanlarıydı. Öğle yemeğinde yiyecekleri bir dilim pizza veya lahmacun ile bir bardak ayranın ve günün sonunda ceplerine atacakları bir şişe ucuz şarap ya da sigara parasının hatırına gelir, bütün gün sette sürünürlerdi. Seçtiklerimizi önce makyaj yapar, kafalarına şapka, kasket ne gerekiyorsa onu geçirir, boyunlarına atkı eşarp sarar, sonra da bu insanları rol gelimi bir restoranda masalara serpiştirirdik mesela. Ya da o yıllarda sık çekilen banker reklamları için güya paralarını bankere getirmiş kalabalıkları oynatırdık. Bu işleri yapa yapa birinci sınıf oyuncu kesilmişti bazısı. Bir de gerçek oyuncularımız olurdu ki, onlar da 30 saniyelik rol için dünyanın parasını alan sinemanın ünlü yıldızlarıydı. Starlar özel ağırlanırlardı. Makyajları kapılarında adları yazan makyaj odalarında yapılır, iyi lokantalardan yemekler ısmarlanır, zamanın gözde içkisi, viski mutlaka bulundurulurdu, ne olur ne olmaz diye. Çekimi bir ya da iki gün içinde toparlamaya mecburduk. Aşırı telaş çekim bitmeyince sette sabahlamalar hep bu yüzdendi. Diyeceksiniz ki oyuncular ya da kafelerden topladığımız onlarca insan nasıl sabahlar sette? Onlar sabahlamazdı. Onlar işleri biter bitmez giderdi. Biz yakın plan detaylarını, objeleri, reklamı yapılan hangi nesneyse diyelim ki fırın ya da buzdolabı, işte o nesnenin içini, dışını, yakın ve uzak planını, raflarını, çekmecelerini, kapısını, inciğini, boncuğunu çekerdik sabahlara kadar. Çünkü çekim işi bittikten sonra bir de stüdyo çalışmaları vardı sırada. Edit edilmesi, filmin tekrarlarından en iyi görüntünün seçilip diğerlerinin kesilip atılması, seçilen görüntülerin birbirine eklenmesi, seslendirilmesi, miksajı ve bir sürü işi daha. Film tamamlanınca hemen müşterinin önüne konur, nefesler tutulup onayı beklenirdi. Bir ekstra gün mutlaka elde tutulurdu ki müşterinin büyük bir itirazı olursa kalan tek günde düzeltme imkanı da olsun. İşte bu yüzden reklam filmi çekmek zamanla yarışmak, saniyelerle boğuşmak demekti. Ve hepsi 25, bilemediğiniz 30 saniyelik bir gösterim için. İşte sevgili okur, senin dizi aralarında sıkıntıyla ve sabırsızlıkla geçip gitmesini beklediğin o kısacık reklam filmlerinin arka planında sürüyle insan böyle çalışır. Böyle yorulur ve inan, bu işler için tahmin edemeyeceğin paralar harcanır. Kocaman bir emek ordusu vardır her reklam filminin arkasında. 20 saniyelik bir rol için dünyanın parasını kazanan starlardan tutun, bir ısırık lahmacunla doyan karınlar, 3-5 kuruşa tüm gün talim eden garibanlar, evdeki çoluk çocuğa götürülen setçi, ışıkçı, işçi yevmiyeleri vardır. Sanal dünyaların büyülü, sımsıcak, güzel atmosferlerini çoğu kez yorgun ve bezgin gerçek insanlar yaratır. Yine de ne müthiş bir alemdir o arka bahçe. Ben hiç unutmadım kamera arkasında çalışmaya başladığım 1978'den itibaren geçen günlerimin tadını. Canım çıkardı, evet. Ama yorucu olduğu kadar da keyifli, çılgın, nefes nefese günlerle doluydu kamera arkası. Mustafa yakaladığı konuyu bırakmıyordu. İyi para kazandın mı bari? Kazandım, Allah'a şükür. Ayrım sonu, sayfa 28.